Ayrım 24.
Ayanlardan asker istenirken bu askerlerin güçlü, kuvvetli ve sağlıklı olması, yollarda firar etmemeleri, işe yarar durumda bulunmaları ve istenen yerde zamanında hazır olmaları da bildiriliyordu. Oysa özellikle ayanlar ve mütegallibe halkın sempatisini kazanmak için asker sevkiyatı sırasında gevşek davranıyorlardı. Kimi zaman da sevkiyatı bizzat kendileri engelliyordu. Bazen de talepleri karşılayabilecek güçleri bulunmadığını bildirerek görevden kaçınıyorlardı. Diğer taraftan talep edilen askerler yerel güç odakları tarafından zorla toplandıkları için bu askerler ilk fırsatta firar ediyorlardı. Bunda haydut ve eşkıya çeteleri de rol oynuyor, firarileri kendi saflarına çekerek güçlerini arttırıyorlardı. Bu arada bazı ayanlar olağanüstü koşulları fırsat bilerek fakir fukaradan haksız ve fazla paralar topluyor, bu yoldan zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Bunu da az sayıda asker alıp sayılarını fazla göstererek ve ona göre para toplayarak gerçekleştiriyorlardı. Merkezi yönetim bu durumu biliyor ve fakat başka çare olmadığı için yine aynı ayanlara başvurarak asker toplamalarını talep ediyordu. Suistimaller sadece fakir halktan haksız para toplamakla sınırlı kalmıyordu. Aynı şekilde araba, deve, katır, beygir ihtiyaçlarının karşılanması sırasında da suistimaller meydana geliyordu. Bazı ayanlar ise ordu için topladıkları erzakın bir bölümünü çalarak haksız kazanç elde ediyordu. Çoğunlukla bu yolsuzluk ve suistimallere kadılar ile naipler seyirci kalıyor, kimi zaman da onlar da bu işlerden pay alıyorlardı. Yerel otoritenin yükselişi. Tarihsel süreçte mafyoz toplum yapısının en güçlü örgütü haline gelen yerel güç odağı ayanlar ile merkezi otorite arasındaki şiddetli çatışmalar nasıl ve niçin başladı? Ayanlık çıkışı itibariyle yerel bir kurum niteliği taşıyordu. Bunun nedeni de Celali isyanları sırasında taşrada merkezi otoritenin yok olması ve beliren otorite boşluğunu yerel güç odaklarının doldurmasıydı. Yerel güç odakları ise yasaların yok sayıldığı bir ortamda oluşmuş, dolayısıyla köken olarak yasallığı veya yasa dışılığı tartışılmamıştı. Kaldı ki bunu ayırt etmesi gereken merkezi otorite çeşitli nedenlerle hiç dikkate almamış, koşulların zorlaması sonucu ayanlığı yasal bir kisveye büründürmeyi yeğlemişti. Ne var ki ayanların kökeni yerel mütegallibeye, yani kaba kuvvetle dahil her türlü gayri insani yöntemi kullanmaktan kaçınmayan yerel zorbalara dayanıyordu. Nitekim ayanlar en gözde oldukları dönemlerde bile bu kökenlerini ve karakterlerini bir kenara bırakamıyor, aynı kaba kuvvet ve zorbalık yöntemlerine sık sık başvurmaktan kaçınmıyorlardı. Kaldı ki ayanlar bu bağlamda merkezi otoriteyi de yok saymaktan kaçınmıyorlardı. Ancak merkezi yönetim ayanların bu davranışı karşısında aciz kalıyor, otoritesinin yok sayılmasını her seferinde affederek zorbaları adeta ödüllendiriyordu. Ayanlar 18. yüzyılın ilk yarısında, yani yasallaşma sürecinde ve onun hemen ertesinde nispeten yasal çerçeveye saygılı davranıyorlardı. Resmi bir devlet kurumu ayrıcalığını elde eden ayanlar bir bakıma aklanmış oluyor ve bu aklanmayı da yasalara sözde saygı göstererek ödüllendiriyorlardı. Ne ki 18. yüzyılın ikinci yarısında özellikle de devletin savaşlardan yenik çıkmasıyla ayanlar meydanın tamamen kendilerine kaldığını fark ediyorlardı. Bunun farkına varınca da adeta asıllarına dönüyor, yolsuzluk, suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, şiddet, terör, baskı yöntemleri uygulamaya koyuluyorlardı. Bir başka ifadeyle, ne denli ayrıcalık elde ederlerse o denli azgınlaşıyor, ne denli zenginleşip güçlerini arttırırlarsa o denli daha geniş ayrıcalıklar elde ediyorlardı. 18. yüzyılın ikinci yarısındaki yenilgiler sonucunda merkezi otoritenin çekmesi sonucu meydana gelen otorite boşluğunu yine ayanlar doldurmaya başlıyor ve bunun sonucu olarak ayanlık kazalardan kentlere ve bölgelere kadar her birime yayılıyordu. Ayanlığın bu denli yayılması ve yönetim otoritesi tesis etmesi sonucu ortaya yeni ve çok büyük sorunlar çıkıyordu. Her şeyden önce önemli bir zenginlik aracı haline gelen ayanlık, yerel güç odakları arasında paylaşılamayan bir makam haline geliyordu. Bu nedenle en küçüğünden en büyüğüne kadar yerleşim birimlerindeki güç odakları ayanlık elde edebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişiyorlardı. Taraflar bu mücadele sırasında kaba kuvvete başvuruyor, durmadan terör estiriyordu. Örneğin Silifke kazası sakinlerinden Gölgelioğlu Hacı İbrahim, İçel sancağına bağlı Nevahi kazasını Hacı Osman ve Ermenek'te Hacı Molla adlı şahıslar ayanlık elde edebilmek için birbirlerine düşman oluyorlardı. Bunlar daha sonra yargılanıyor ve Gölgelioğlu Hacı İbrahim Ermenek Kalesi'ne hapsediliyordu. Daha sonra hasımları anlaşarak Ermenek Kalesi'ni basıyor ve Hacı İbrahim'i burada öldürüyorlardı. Buna benzer olaylar Ege bölgesinde de sık sık tekrarlanıyor, bölge ayanlar arasında cereyan eden kanlı olaylara sahne oluyordu. Manisa'ya ünlü hanedan Kara Osmanoğulları hükmediyordu. Buna karşılık kazalarda da güçlü ve zengin Serden Geçti ağaları bulunuyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında Turgutlu'da Seyfi oğulları, Adala'da Köse oğulları, Akhisar'da Hacı Şaban oğulları, Güzelhisar-ı Menemen'de Hacı Himmet oğulları, Borlu'da Şeyh oğulları uzun süreden beri bulundukları kazaları yönetiyorlardı. Ayrıca Menemen voyvodası Ali Ağa, Alaşehir voyvodası Hacı Ömer Ağa, Hüseyin Ağa ve Hacı Ahmet Ağa, Soma ve Kırkağaç'ta yeğen oğulları, Demirci'de Musa Beşezade Hacı İsmail, Dedebey oğlu Mustafa, Gördes'te Sunallah Ağa adlarını sık sık duyuruyorlardı. Gerçi Batı Anadolu'da Cihanzadeler, İlyaszadeler ve Katipzadeler, Nasuhzadeler, Acemoğulları, Araboğulları gibi güçlü aileler de bulunuyordu. Ama tüm bunlar hiçbir zaman Kara Osmanoğulları kadar güç ve nüfuz kazanamıyorlardı. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 20. Güzelhisar-ı Menemen Voyvodalığını uzun yıllar Kalabaklı Himmet oğulları yapıyordu. Kalabaklı Himmet Ağa Güzelhisar Tuzlası'nı işleterek zengin oluyor, çocukları da onun adına dayanarak Himmet oğulları diye anılıyordu. Himmet Ağa ölünce oğlu Zeynel Abidin Güzelhisar Voyvodası oluyor, fakat iltizam parasını ödeyemeyince 1749 yılında azlediliyordu. Zeynel Abidin Menemen Voyvodası Hasan Ağa ve Helvacı Köyü ayağını ile iltizam ve rekabet nedeniyle hasım durumunda bulunuyordu. Taraflar sürekli olarak birbirlerini merkezi otoriteye şikayet ediyorlardı. Himmet oğlu Zeynel Abidin bir kez daha şikayet edilince kimseye borcu olmadığını söylüyor, sinirleniyor, Helvacı Köyü'nü basarak yakıyor ve bir kişiyi de öldürüyordu. Aydın valisi Vezir Ragıp Paşa'yı olayın tahkikatıyla görevlendiriyordu. Tahkikat sonucu Zeynel Abidin ile kardeşleri suçlu bulunuyor, idare ve iltizam işlerine karışmamak şartıyla Güzelhisar'dan sürülüyorlardı. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 21-22. Bu arada merkezi yönetime emrivaki yaparak ayanlığı zorla almak isteyenlerin sayısı da giderek artıyordu. Bunlar ellerinde hiçbir hüküm bulunmadan yerel halk tarafından da istenmedikleri halde kendi kendilerine resmi ayanmış gibi davranıyor, düzenledikleri sahte defterlerle vergi topluyorlardı. Bunlarla da başa çıkamayan merkezi otorite sonuç olarak resmi ayanlık veriyor ve böylece toplanan vergilerin bir kısmını hazine için tahsil edebiliyordu. Zorla ayan olanlar hiçbir kurala uymuyor, toplanacak vergilerin miktarlarını kendileri saptıyor, yoksul halkı durmadan soyuyor ve elde ettikleri kazancı yandaşlarıyla aralarında paylaşıyorlardı. Bu yandaşlar arasında genellikle ehli örf ve ehli şer de yer alıyordu. Kimi zaman ise zorla ayan olanlar kadı ve naiplerle birlikte hareket ediyor, ehli örfün de desteğini kazanarak merkezi yönetimi adeta köşeye sıkıştırıyor, aciz bırakıyorlardı. Bunun yanı sıra bazı bürokratlar da mütegallip eden geri kalmıyordu. Bu yüksek düzeyli bürokratlar görevdeyken yolsuzluk ve suistimal yaparak büyük servetler kazanıyor, mal mülk sahibi oluyorlardı. Daha sonra görevden alındıkları zaman görev yaptıkları yere yerleşiyor, servetlerine ve tesis ettikleri güçlerine dayanarak ayanlık elde ediyorlardı. Ayanlık sahibi olmak isteyenler tüm Anadolu'yu adeta anarşiye sevk ediyor, türlü yöntemlere başvurarak Anadolu halkını huzursuz ediyordu. Bunlar kimi yerde namuslu davranan ehli örfe iftira ediyor, kimi yerde besleyerek koruması altına aldıkları eşkıyayı halkın üzerine salarak baskı tesis ediyor, kimi yerde ayanlık elde etmek isteyen din adamlarıyla bürokratlar birbirine düşüyor, kimi yerde ise ayan olmak isteyen mütegallibe başına topladığı eşkıyayı hasımlarına saldırtarak onları sindirmeye kalkıyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında ayanlık peşinde koşanların sayısı daha bir hayli fazladır. Örneğin Samsun'da Kızılbel kazasında Ayı oğlu Ahmet, Boyabat'ta Gönüllüler ağası Ahmet, daha sonra aynı yerde Deli Salih, Eskişehir'de Deli Bey oğlu Mehmet ve arkadaşı Vahap, Aladağ'da Hacı Mehmet ve kardeşi Hacı Ömer, Murtazabat'ta Katipzade Seyit Mehmet, Hamit Sancağı'nın Uluborlu kazasında Sekçeoğlu Mehmet'in ayanlık peşinde koştuğunu biliyoruz. Yücel Özkaya, Ayanlık, sayfa 220. Sonuç olarak 18. yüzyılın sonunda Anadolu ve Rumeli yerelinde faaliyet gösteren ayanlar tam anlamıyla birer güç ve suç odağı haline gelmiş bulunuyordu. Aralarında din adamlarından bürokratlara, kadılardan eşkıyaya, mütegallibeden eşrafa kadar her zümre ve sınıftan insanların yer aldığı ayanlar, her türlü yolsuzluğa, şiddete ve yasa dışı yönteme başvurmaktan çekinmeden zenginleşiyor, günden güne güçlenerek merkezi otorite yerine kendi otoritesini tesis ediyordu. Bunlar sahte belgeler düzenleyerek halktan vergi toplayıp zimmetlerine geçiriyor, halka zulüm yaparak terör estiriyor, eşkıya ile işbirliği yaparak haydutluklardan ve yasa dışı işlerden pay alıyor, görünürde ordu için sağlıklı hayvanları toplayıp bunların yerine ellerindeki hastalıklı ve işe yaramaz hayvanları gönderiyor, devletin kovuşturduğu leventleri yanlarına alıp himaye ediyor, bunları halka karşı tetikçi olarak kullanıyor, ayyanlık ve mütesellimlik için vuruşuyor, bürokratları rüşvetle veya korkutarak kendi yanlarına çekerek yasa dışı işlerine alet ediyor, namuslu bürokratları iftiralarla lekeliyor, onları görevlerinden uzaklaştırıyor, devletle olan ilişkilerinde sürekli sahte belgeler düzenliyor, hatta sahte ferman ve beratlar piyasaya sürüyor, kovuşturmaya uğradıklarında halkı ön plana çıkararak onların arkasına saklanıyor ve payitahtta halkın kendilerinden ne kadar memnun olduğunu gösteren sahte mektuplar yollatıyorlardı. Buna karşılık padişahın ve bürokratların emirlerini dikkate almıyor, umursamıyor, haklarında verilen mahkumiyet kararlarını rüşvet veya başka yollarla yanlarına çektikleri paşaları araya koyarak affettiriyor. Mahkeme kararlarını ya kaybettiriyor ya da yok sayıyor. Her vesileyle dayanaksız veya zorla para topluyor, haraç alıyor, zorba veya sekban besleyerek arazilere, çiftliklere, malikanelere el koyuyor, bunları yok pahasına satın alıyor, kendi kendilerine verdikleri kararlarla masarıfı vilayet gibi uydurma adlarla vergi koyuyor, bunları ödemeyenlerin gözünü korkutuyor, yıldırıyor, zulüm ediyor ve bütün bu işleri yaparken de ayanlar kendi aralarında anlaşarak adeta bir suç ve şiddet tekeli oluşturuyordu. Kaba kuvvet, yasa dışı şiddet, zulüm ve terör ayanların başvurdukları yöntemlerin ilk sıralarında yer alıyordu. Bu zulüm ve şiddet 18. yüzyılla sınırlı kalmıyordu. 19. yüzyılın ortalarına kadar aynı yoğunluk ve yaygınlıkla sürüyordu. Halk devamlı şikayet ediyor, merkezi otorite zulüm yapan ayanların cezalandırılmaları için sürekli fermanlar gönderiyor ve fakat pek de bir şey değişmiyordu. 19. yüzyılda da Anadolu'daki ayanlar hakkında sayısız şikayetler vaki olmuştur. Örneğin Üsküdar'a bağlı Görele ya da diğer adı Pazarköy olan Kazan'ın ayağını Halil Beş'e, Akşehir Sancağı'na bağlı İsaklı ayağını Hacı İbrahim, Karamürsel ayağını Hacı Hasan, Akçaşehir ayağını Sarhoş Osman, Karaman ayağını Bayburtlu Hasan, Manavgat ayağını Tugayoğlu İbrahim, Tonya ayağını Hacı Salihoğlu Ali, Sivas dahilindeki Kazay Erbaa, Irak, Karakaya, Sonisa, Taşova ayağınları, Çankırı Sancağı'ndaki Karıpazar ayağını Halil Alemdar, Boyabat kazası ayağını Gençoğlu Mustafa, sonra Dili Salih, Seydişehir kazası ayağını Ali Ağa, Zile ayağını İlbaşoğlu Ahmet Ağa, Şehler kazası ayağını Hacı Bey, Devrek ayağını Molla Ali, Benderli Ali Molla, Taşköprü ayağını Ömer hakkında şikayetlerin vaki olduğunu bilmekteyiz. Rumeli'de 19. yüzyılda ayanlar hakkında pek çok şikayet olmuştu. Hayrabolu ayanı Kara Ahmet, hile ve desise ile Yanbolu'ya ayan olan ve Veditullah olan Fukarayı Raiyete Şeriat Garin ve Mugayir-i Rıza bir takım zulme cesaret ile karışıklık çıkaran Salih, Berkofça ayanı Yusuf Ağa, Şile ayanı Hasan, İbiş ve Çavuşoğlu Mehmet, Manastır ayanı Mehmet hakkında şikayetler mevcuttu. Yücel Özkaya, Ayanlık, sayfa 208-209. Durum 19. yüzyılda en çekilmez noktaya henüz varmadan merkezi yönetim ayanlardan büyük rahatsızlık duyuyor ve bu kurumu tasfiye etmek amacıyla bazı girişimlerde bulunuyordu. Nitekim yolsuzluk ve terörün artması karşısında Sultan 1. Abdülhamit bir ferman çıkararak ayan seçiminin halk tarafından yapılmasını ancak sonucun sadrazam tarafından onaylanmasını buyuruyordu. Ne ki uygulamada bu ferman yok sayılıyor, dikkate alınmıyordu. Aynı padişah 1785 yılında bir başka hükmü şerif çıkararak ayanlığı yasaklıyordu. Ancak aynı şekilde 1. Abdülhamid'in bu fermanı da dikkate alınmıyor, geçersiz kılınıyordu. Bu arada merkezi otorite ile yerel güç oluşturan zorba ayanlar arasında meydana gelen olumsuzluklar sık sık merkezi yönetimin başını ağrıtıyordu. Örneğin Saruhan'da Acemoğulları ile merkezi yönetim arasında cereyan eden olaylar bu durumun çarpıcı göstergesini oluşturuyordu. Acemoğlu Ahmet uzun süreden beri Uşak Voyvodalığını yürütüyordu. 1790 yılında Osmanlı-Rus Savaşı başlayınca Batı Anadolu'daki ayanlar kadrolarıyla birlikte savaşa çağrılıyordu. Bunların koordine edilmesi görevi de Anadolu valisi Hacı Ali Paşa'ya veriliyordu. Ancak Uşak Voyvodası verilen görevleri yapmayı reddediyordu. Bu nedenle Voyvodalıktan atılıyor, yerine Hasan Ağa Voyvoda yapılıyordu. Ayrıca firar eden ve emirlere baş kaldıran Acemoğullarının yakalanması isteniyordu. Bu yönde Manisa Mütesellimine de ferman gönderiliyordu. Acemoğulları bu sırada Uşak'a saldırmak amacıyla Banaz'ın Öksüz Kariyesi'ne çekiliyordu. Korkuya kapılan Uşak halkı şehri terk ederek Kütahya'ya kaçıyordu. Buna karşılık Anadolu varisi Hacı Ali Paşa'nın kardeşi Osman Bey kuvvetleriyle birlikte harekete geçiyordu. Acemoğulları bunu haber alınca Kariye'nin çevresine hendek kazdırıyor ve bu hendeyi su ile dolduruyorlardı. Osman Bey Öksüz'e gelerek Kariye'yi kuşatıyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri adı geçen eser sayfa 22. Osman Bey ile amcaoğullarının çatışması akşama kadar devam ediyordu. Fakat sonuç alınamıyordu. Buna karşılık akşamleyin civardaki tepelerde mevzilenen Sarı Tekeli Kızıl Abdi aşireti harekete geçerek Osman Bey'in adamlarını iki ateş arasına alıyorlardı. Bu aşiret ile Acemoğulları heterodoks akıma mensup oldukları için inanç ve mezhep dayanışması içinde bulunuyorlardı. İki ateş arasında çaresiz kalan Osman Bey ile adamları ağırlıklarını bırakarak geri çekilmek zorunda kalıyorlardı. Acemoğlu Seyit Ahmet ile kardeşi Şahin bu başarıdan sonra Uşak'a giderek buraya yerleşiyorlardı. Böylece merkezi otoriteye açıktan meydan okuyorlardı. Bundan büyük rahatsızlık duyan merkezi yönetim Hacı Ali Paşa'ya yeni bir ferman göndererek Acemoğulların üzerine bizzat gitmesini emrediyordu. Uşaklılar Acemoğullarıyla birleştikleri için kentin alınması zorlaşıyor, top kullanılması gerekiyordu. Nitekim merkezi yönetim Acemoğullarının teslim olmaması, Uşakların da ayağını desteklemeye devam etmesi haline şehri topa tutulmasını emrediyordu. Ne var ki Acemoğulları Uşak'tan kaçmayı başarıyor, bu da merkezi otoriteyi çileden çıkarıyordu. Nitekim 1794 yılında Ali Paşa azlediliyor, tuğları alınıyor ve Balıkesir'e sürgün gönderiliyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri adı geçen eser sayfa 23. Hatta Ali Paşa'nın baş kaldırması ihtimaline karşı tedbir almak üzere Bozok Sancağı Mutasarrıfı Cebbarzade Süleyman Bey görevlendiriliyordu. Ne ki Ali Paşa bir sorun çıkarmıyor, bir süre sonra affedilerek Karaman Beyler Beyliği'ne tayin ediliyordu. Acemoğullarının yakalanması görevi Ali Paşa'dan sonra Kara Osmanoğullarının Manisa Mütesellimi Hacı Mehmet Ağa ile Bergama Voyvodası Hacı Ömer Ağa'ya veriliyordu. Nihayet Nasuhoğlu Nasuh Acemoğullarını yakalayarak başlarını kestiriyor, Kara Osmanoğullarına teslim ediyordu. Kara Osmanoğlu Hacı Mehmet Ağa da kelleleri kapuk etüdası ve şatırı ile İstanbul'a gönderiyordu. Bu dönemde ayanlar saldırı ve savunma gücü bulunan birer derebeyi durumuna geliyorlardı. Kendi aralarında durmadan çatışan ayanlar sık sık merkezi otoriteye karşı da ayaklanıyorlardı. Korumaları ve emirleri altında 20-30 bin kişilik silahlı kuvvetler bulunan ayanlar aynı zamanda yerel çevrede Sikkesiz Sultan, Küçük Padişah diye de anılıyorlardı. 1. Abdülhamid'in ayanlığı yasaklamak istemesine karşın durum bir parça değişmiş gibi görünüyor ancak değişmiyordu. Sadece bazı ayanlar şehir ketüdası diye anılmaya başlıyordu. 1790'lı yıllarda bir takım yerlerde hem şehir ketüdası hem de ayanı bulunuyordu. 19. yüzyılın başında ise merkezi yönetim daha kısa bir süre önce ortadan kaldırmaya çalıştığı ayanlarla masaya oturup anlaşmak zorunda kalıyordu. Dahası Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamlık makamına bir zamanlar Rumeli'de ayanlar ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa oturuyordu. Böylece Osmanlı mafyoz toplum yapısı 19. yüzyıla girerken bu toplumsal yapıya uygun düşen bir oluşumla başlangıç yapıyordu. 19. yüzyılın başında yaşanan tüm siyasi gelişmeler bugünkü değerlere vurulduğunda tam anlamıyla mafyoz bir karakter taşıyordu. Mafyoz iktidar. Senedi İttifak, mafyoz toplum yapısının doğal sonuçlarının Osmanlı merkezi yönetimine bir yansıması olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa Osmanlı yönetiminin sivil bir yapılanmaya yönelik attığı ilk adım mıydı? Veya mafyoz güç odaklarının merkezi otorite üzerine ipotek koyması mıydı? Bu soruyu gereği gibi yanıtlayabilmek için öncelikle Senedi İttifakı hazırlayan olayları ve bu olaylarda başrolü oynayan ayanların kimliklerini ve amaçlarını etraflıca irdelemek doğru olur. Mafyoz bir kurum olan ayanlığın siyasi yapıdaki rolünü ortaya koyabilmek için en uygun alanın 19. yüzyıl başındaki Rumeli bölgesi olduğu söylenebilir. Zira dönemin en güçlü, en azgın ve pervasız ayanlarının Rumeli ayanları olduğu yadsınamaz. 18. yüzyılın sonunda ayanlar arasında en kanlı ve uzun süren mücadele Rumeli'de yaşanıyordu. Bu mücadelenin bir tarafını Tirsinikli İsmail Ağa oluşturuyordu. Halka mezalim yaptığı için idam edilen Tirsinikli Ömer Ağa'nın kardeşi olan İsmail Ağa da önce idama mahkum ediliyor, sonra affedilerek Rusçuk ayağınlığına layık görülüyordu. Rusçuk ayağınlığında durmadan zenginleşen ve güç kazanan İsmail Ağa, yerel gücü tam anlamıyla ele geçiriyordu. Bütün işlerinde mafyos yöntemler uygulayan İsmail Ağa, bunun bir belirtisi olarak devlete karşı da ikiyüzlü davranıyordu. Dışarıya karşı herkesten fazla merkezi otoriteye bağlı görünüyor, fakat yeri geldiğinde şahsi çıkarların devletin çıkarlarının üzerinde tutuyordu. Gayet kurnaz, entrikacı, acımasız, gaddar ve müteyakkız bir kişilik sergiliyordu. Merkezi yönetimde onun bu sinsi ve ikiyüzlü politikasını biliyordu. Ne ki devlet çaresizdi. Zira çevrede bu kendisine bağlı kuvvetlerle isyan halinde bulunan Pazvantoğlu'na karşı koyabilecek Tirsinikli İsmail Ağa'dan başka bir alternatif bulunmuyordu. Bu nedenle Tirsinikli İsmail Ağa'ya dayanmak zorunluluğunu duyuyordu. Tirsinikli İsmail Ağa'nın asıl rakibi ve hasmı ise Deli Orman Ağa'yanı ve Sinistre Mütesellimi Yılıkoğlu Süleyman Ağa'ydı. Ona karşı güçlü bir pozisyon elde edebilmek amacıyla Pazvantoğlu'nun karşısında yer alıyor, böylece devletin yanında görünerek hem ayrıcalık hem de güç elde ediyordu. Nitekim Pazvantoğlu'nun ilk isyanında duruma müdahale ediyor, 1797 yılında Rusçuğu almak istemesi üzerine karşı durarak 4 saat savaşıyor ve Pazvantoğlu'na bağlı kuvvetleri geri çekilmeye mecbur bırakıyordu. Ayrıca Deli Orman havalisine sarkmak isteyen Pazvantoğlu'na engel oluyordu. Bunun sonucunda da Silistre valisi Gürcü Osman Paşa kendisinin dergah-ı âli kapıcı başılığı rütbesiyle taltif edilmesini istiyordu. Tirsinikli İsmail Ağa'nın gizli amacı ise Deli Orman, Silistre ve çevresinin ayağınlığını elde etmek oluşturuyordu. Gerçi merkezi otoritenin buradaki rekabet ve mücadelesi o denli umurunda değildi. Zira devlet Fransa'nın Mısır üzerindeki emelleriyle uğraşıyordu. Ama Tirsinikli'yi asıl Silistre mütesellimi Yılıkoğlu Süleyman Ağa engelliyordu. Tirsinikli ve Yılıkoğlu arasındaki uyuşmazlığın görünürdeki sebebini Şarvi ve Abdüsselam vakıf kariyerleriyle ilgili bir ihtilaf oluşturuyordu. Oysa asıl nedeni Deli Orman ve Silistre bölgelerinin ayağınlığını elde etmek meselesi teşkil ediyordu. Nitekim her iki taraf da bu yörelerin ayağınlığını o denli benimsiyorlardı ki Silistre valisine bağlı olmaları gerekirken valiyi bu bölgeye sokmuyorlardı. İsmail Ağa zaman içinde daha fazla ağır basmaya başlıyordu. Nitekim 1802 yılında İsmail Ağa yönetimi altındaki yerlerin dışında Yeni Pazar, Cuma, Osma Pazarı, Şumlu, Hezargrad kazalarıyla sahile kadar olan yerleri elde ederek buraların ayağınlığını Rusça'ya davet ediyor, kendilerine hilat giydiriyordu. Hasmı olan Yılıkoğlu'nun elinde ise Silistre kasabasıyla Deli Orman'daki bazı yerler kalıyordu. Bu arada Tirsinikli'ye yeni bağlanmış olan Hezargrad'ın ayağını Hacı Ömer Ağa 1800 yılında vefat ediyordu. Tirsinikli de onun yerine kendisini Turnova'da vekilliğini yapan Hassa Silahşörü rütbesindeki Alemdar Mustafa Ağa'nın ayağınlığa tayin edilmesini payitahta öneriyordu. İstanbul'da bu yetkinin valilerde olduğunu hatırlatıyor ve meselenin valiyle halledilmesini tavsiye ediyordu. İstanbul, Tirsinikli'nin Hezargrad'ı zorla ele geçirdiğini, işgal ettiğini ve ayağın tayininin de halkın seçimiymiş gibi göstermek istediğini biliyordu. Buna bir tepki olarak da Alemdar'ın ayağınlığını onaylamıyor, sürüncemede bırakıyordu. Ne ki 3 yıl sonra Alemdar'ın ayağınlığı resmiyet kazanıyor, merkezi otorite tarafından onaylanıyordu. Tirsinikli de bu arada Şumlu ayağınlığını ele geçiriyordu.